Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer yaratmanın formülü podcast'inde bugün bir ilki gerçekleştireceğiz. İki çok değerli konuğum var. Sayın Gülnaz Beker ve Sayın Profesör Doktor Kenan Çayır ile beraber öğretmen ağını ve eğitimde kalıpları kırmayı konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk Mete Bey.
Ben kısaca hemen önce hanımlardan başlayalım isterseniz hocam. Gülnaz hocamı tanıtayım. İstanbul Üniversitesi mezunu kendisi, yenilikçi öğrenme merkezi eğitimcisi ve mesleki gelişim uzmanı. Öğretmenler için mesleki gelişim atölyeleri yürütüyor. Çağdaş Drama Derneği'nde İstanbul Şubesi'nde Yaratıcı Drama Liderliği, Eğitmenliği Sertifika Programı'nda eğitmenlik yapıyor. Çocuk ve yetişkinlerle oyun, yaratıcı drama, yaratıcı okuma, müze, toplumsal cinsiyet atölyeleri planlayıp uyguluyor kendisi. Kenan Hocam da Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji mezunu. Aynı üniversiteden master ve doktorası var. Ayrımcılık, eğitim sosyolojisi, kimlik ve sosyal hareketler, eğitim ve ders kitapları, insan hakları eğitimi, vatandaşlık eğitimi ve İslami hareketler konularında çalışıyor kendisi. Bilgi Üniversitesi'nde de bu konularda dersler veriyor. Aynı zamanda sosyoloji ve eğitim çalışmaları uygulama ve araştırma merkezinin yöneticiliğini yapıyor. Çok sayıda tabii kitabı, makalesi var. Bekleyeceğiniz üzere. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben açıkçası bu bölümü yapmayı uzun zamandır hayal ediyordum. Yani bir taraftan çocuk sahibi olduktan sonra da eğitimin önemini daha da iyi anlıyorsunuz. Ağaç yaşken eğiliyor, bunu da inanıyorum. Çok kısaca şey bahsedersem, nasıl bu konuyla karşı karşıya geldim. Geçtiğimiz aslında 2019 yazında yaratıcı dramaya başladım. Orada birçok öğretmenlerle tanıştım. Zaten aslında katılımcıların genelde %85'i öğretmen, %10'u tiyatrocu, %5'i de işte benim gibi diğer kişilerden oluşuyordu. Orada hakikaten öğretmenler konusunda bir kere daha algım değişti. Yani zaten öğretmenlere büyük bir saygım vardır. Anneannem, dedem Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden falan. Ama orada hakikaten şunu farkına vardım ki başka herhalde hiçbir meslek yok ki insanlar işlerini daha iyi yapmak için kendi gecesinden, hafta sonundan, ailesinden feragat edip bir eğitim alsın. Bu ancak hani nasıl bir motivasyondur? Ancak çok hani önemli bir iş yaptıklarının farkındalar diye düşünüyorum. Sanıyorum öğretmen ağı da bu şekilde örülmeye başlandı. Onu soracağım ilk önce. Nasıl doğdu öğretmen ağı fikri? Bir onu anlatır mısınız?
Ben kısaca özetleyeyim. Gülnaz Hocam da başlangıç grubu, yani beraber kurduğumuz grupta olduğu için o da deneyimlerini aktarır belki. Koç Vakfı'nın her şey biraz böyle bir araştırmasıyla başlıyor. Yani işte 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında eğitim alanında böyle ne bileyim farklı bir şeyler yapma isteği, bununla ilgili olarak bir araştırma yaptırmasıyla başlıyor. Bu araştırmada aslında biraz tahmin edebileceğimiz gibi öğretmenlerin bir şekilde bazı tespitleri var. Ama yani bu araştırmada işte ne bileyim Türkiye'nin çok farklı yerlerindeki öğretmenlerle gidip böyle bir gün beraber yaşanıyor, işte gündelik hayatları çekiliyor, kayda alınıyor vesaire. Şimdi öğretmenler kendini yalnız hissediyorlar. Düşünün, 1 milyonluk bir camiadan bahsediyor. Ama kendilerini yalnız hissettiklerini söylüyorlar. Mesleğin statüsünün düşüklüğünden ve destek görmediklerinden bahsediyorlar. Ondan sonra aslında eğitim reformu girişimi, Sabancı Üniversitesi'ne bağlı biliyorsunuz, eğitim reformu girişimi çok farklı paydaşları toplayarak, çok farklı paydaşlarla beraber öğretmenleri, 47 öğretmeni toplayarak aslında en başta Mete Bey öğretmen projesi diye başlıyor. Bir proje diye başlıyor ama soru şu, ne yapabiliriz bu konuda? Yani bu araştırmanın bulguları konusunda ne yapabiliriz? Ve mesele, Gülnaz Hocam hatırlar, böyle bir yıl çalıştık, ettik. Mesele öğretmenleri nasıl eğitebiliriz, nasıl destekleyebiliriz, nasıl beraber bir şey yapabiliriz evriliyor ve bir ağ fikrine doğru evriliyor. Beraberce bunu evrildik aslında, öğretmen arkadaşlarımızla beraber. Ve öğretmen ağı demek aslında öğretmenlerle beraber öğretmenlerin çevresini aslında bir ağ örüyoruz. Ki bunu ne demek olduğunu açarım biraz.
Kenan Hoca onu söyleyince o dönemi hatırladım ve evet biz sürekli işte öğretmenler olarak eğitilmesi gereken kişiler, yani ne kadar eğitmeye çalışan kişiler olsak da bir taraftan da eğitilmesi gereken, sürekli böyle bir şeyler öğretilmesi gereken işte akademisyenlerin, herkesin hakkımızda söz söylediği bir şeyiz, camiayız galiba. Ve şeye çok alışkınız, yani seminerlerde birilerini dinlemeye, sonra ne kadar da eksik yapıyorsunuz duygusunu hissederek ayrılmaya o seminerlerden. Ağla ilk karşılaştığımızda ve böyle uzun süreli bir çalışmaydı. Bu arada hani birileri gelip gitmediler bize. Bizimle beraber bir yere gittiler aslında. Beraber bir yere gittik onlarla. Buluştuk farklı zamanlarda, aralıklarla. Böyle beraber çalıştığımız ve birlikte bir şeyler yaptığımız ortamlarda. Tam da şöyle düşündük aslında Kenan Hocam. O günkü duygumu söyleyecek olursam bizimle ne yapmaya çalışıyorlar? Çünkü alıştığımız bir şey yapmıyorlar bizimle. Yani bize gelip bir şeyler verip gitmiyorlardı. Ya da bir programı öğretip gidin bunu uygulayın demeyecekler gibi görünüyordu. Beraber bir şeyler arıyorduk ve böyle kayboluyorduk arada. Gerçekten bize ne yapıyorlar acaba, bizimle ne yapmayı düşünüyorlar diye ben şey sorduğumu hatırlıyorum, o gruptakilerden, o dönem o süreci yürüten arkadaşlardan birine bir yemekte sorduğumu hatırlıyorum, ne yapmaya çalışıyorsunuz bize diye. Biraz şey de var tabii, güvensizlik falan da var çünkü Türkiye'nin büyük şirketleri bir işe kalkışmışlar ve öğretmenleri dert etmişler, Allah Allah diye soruyor insan kendine. Yani sürekli bir şey, benim sürecim en azından ağı sorgulayarak geçti her zaman. Bence bu şey herkes için de belki öyle geçti, yani ne oluyor ne bitiyor. Sürekli kafamızda olan bir şeydi ama güzel bir tarafa gittiğini gördük. Gerçekten alışkın olmadığımız bir süreç başladı bizim için. Ve kopamadık ondan sonra da oradan. Yani aradığımız tam da buymuş dediğimiz bir yere düşmüş olduk.
Gülnaz Hocam'la tabii eskilere gittik böyle 2016 sonu, 2016-2017 arası bir yıl böyle beraber geçirdik. 47 öğretmen ve vakıfların temsilcileri, yani öğretmen ağı hakikaten Koç Vakfı, Sabancı Vakfı, Aydın Doğan, Enka, Açev ve Mehmet Zorlu Vakfı gibi Türkiye'nin böyle 6 büyük vakfının, bu bile başlı başına bir şey değil mi Mete Bey? Ağ aslında, yani çok farklı vakıflar bir araya geliyor ve bir şey yapmaya çalışıyoruz ve aslında ne yapacağımızı bilmiyoruz. Beraberce karar vereceğiz diyoruz. Gülnaz Hocam hatırlar. Yani bir yıl boyunca tasarım odaklı düşünme metodolojisini kullanarak bu ağ fikrini beraberce oluşturduk. Hatta en sonlara doğru bile bazı arkadaşlar ya dediler, hakikaten ne yapacağız, siz bize söyleyin. Biz diyoruz ki biz bilmiyoruz diyoruz, beraber yapacağız. Ve en sonunda hakikaten Yunus Hocam'ın dediği gibi böyle çok sancılı, birbirimizi eleştirdiğimiz, efendim bazen sesleri yükseldiği böyle bir süreç. Ama en sonunda hakikaten işte 2018 yılında yavaş yavaş bu fikri hayata geçirmeye başladık. Herhalde iyi bir şey çıktı, yavaş yavaş açarız sizin sorularınızla.
Bir şey söyleyebilir miyim burası için hocam? Biz o kaybolduğumuz tasarım odaklı düşünme bizim sürecimizin bence şeydi, böyle hayat veren tarafı oydu. Ve onu biz içselleştirdik o metodolojiyi bir süre sonra ve bizi ne kadar dönüştürdüğünü de gördük. Yani ağın hem şey mantığı, kuruluş mantığı en başından itibaren bir içgörüden yola çıkarak harekete geçmiş bir şey olması açısından, hem de o sürecin de tamamen tasarım odaklı düşünmeyle ilerlemesi bence büyük bir şanstı bizim için ve hala da şans. Çünkü o süreç hala devam ediyor bir yandan. Orada mesela biz şeyi görmüştük, o ne olacak belirsizliğinin arkasından biz aslında bir araya geldiğimizde bir şeyler ortaya çıkarmıştık. Ve ortaya çıkardığımız şeylere bir isim vermemiştik ama bir şeyler çıkmıştı. İşte beraber çalışmayla ilgili, öğretmenler nasıl çalışırla ilgili küçük küçük o süreç içerisinde deneyimlerken orada ortaya çıkan deneyimler, küçük uygulamalar sonra ertesi yıl karşımıza şey olarak geldi. Yani ağın şöyle bir güzelliği vardı. Biz orada bir şey yapıyorduk ama onu büyütüp gerçekten ortaya çıkacak, somutlaştıracak, sunacak, başka insanları da işin içine katacak şeyleri nasıl yapacağımızı bilmiyorduk öğretmenler olarak. Aslında biz böyle çözümler buluyoruz günlük yaşamımızda öğretmen olarak çalıştığımız ortamlarda. Ağ bize onu yaptı. Bizim o yıl yaptığımız, birlikte çalışırken denediğimiz şeyler ertesi sene ağın araçlarına dönüştüler. Mesela bu çok bence şeydi, çok vurucu bir şeydi benim için. Orada bir ortaya çıkan bir şey sonra bir araç olarak karşımıza çıktı ve işe yarayan bir şey olarak hala da devam ediyor. O temel araçların hepsi o süreçlerden ortaya çıktı ve çıkmaya da devam ediyor bir yandan.
Bu aslında tam da benim hayalini kurduğum bir şeydi bir yandan. Hani özel sektörün bir şekilde bu ihtiyaçların farkına varması ve yani her şeyin özünün sonuçta bu genç nesilleri doğru yetiştirmek olduğunu, onun için de tabii ki öğretmenlerin beraber işbirliğiyle bir şey yapılması gerektiği. Tam da tasarım odaklı düşünme zaten hani benim de ilgilendiğim, üzerine çalıştığım konu bunu gerektiriyor zaten. Peki hocam siz o sırada yani hiç yurt dışındaki modellere falan baktınız mı, yoksa tamamen Türkiye'ye has ve burası üzerinde bir şey mi başladı? Sonra oradan da yani şu andaki modele, o kullandığınız araçlara, o yapıya nasıl ulaştı? Onu merak ediyorum.
Çok fazla açıkçası bakmadık. Çünkü dünyada da bu kadar böyle yani çok farklı şeyler var, girişimler var. Teach for All gibi vesaire gibi. Ama yani daha çok dediğim gibi biraz buradaki deneyim, buradaki sorunlar, buradaki çünkü yani belli bir ülkedeki sosyolojik, sosyopolitik bağlamdan kopup bir şey yapmanız mümkün değil.
Tabii.
Yani buradaki deneyimin üzerine bir şey inşa etmemiz lazım. Dolayısıyla aslında bu ortaya çıkan A modeli çok da fazla örneği yok herhalde baktığımız zaman çok farklı yerlerde. Çok yayılan, çok farklı ülkelerde temsilciliği olan öğretmen girişimleri var ama bizim model biraz daha farklı. ve Günal Hocam'ın dediği gibi yani tamamen bütün o araçlar yani mesela işte öğretmenler eğitim fakültelerinden işte başka fakültelerden mezun oluyorlar. Ama sınıfa giriyorlar ve belki kariyerleri boyunca hani çok farklı disiplinlerle çok temas edemiyorlar. Tartışmalarımızdan bu çıktı. Peki ne yapalım falan dediğimiz zaman işte mesela bir öğretmen bir disiplin diye bir araç mesela çıktı. Günal Hocam bahsettiği araçlar aslında bu o zaman fiziksel etkileşim araçları diyorduk. Çok daha ağırlıklı yüz yüze yapıyorduk. Şimdi pandemi döneminde daha da dijitalleştik. Etkileşim araçları diyoruz. Dolayısıyla bir öğretmen çok farklı disiplinlerle bir araya gelebiliyor ağda. Yani bir öğretmen, bir mimar oturuyorlardı, çalışıyorlardı ve beraberce atölye tasarlıyorlardı. Bir öğretmen, bir hukukçu, bir öğretmen, bir psikolog vesaire gibi. Bunlar mesela aslında hep böyle öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız tartışmalardan çıktı. Yine deneyim paylaşımları. Öğretmenler çok fazla deneyim paylaşımı ortamları kuramıyorlar belli sebepler yüzünden. O zaman deneyim paylaşımı seansları çıktı. Vesaire vesaire. Dolayısıyla hani bayağı aslında hakikaten bir yıl çok yoğun çalışarak vakıf temsilcileri de takdir etmek lazım. Bir yıl boyunca bizi yalnız bırakmadılar. Günal Hocam hatırlar. İki, aslında belirsizliğe destek verdiler. Yani biz ne yapacağımızı bilmiyoruz ama beraberce uğraştık ve hakikaten işte şu an 3-4 sene sonra yavaş yavaş böyle modelin işlediğini, meyvelerini yavaş yavaş vermeye başladığını görüyoruz Mete Bey. Yani hakikaten özgün bir şekilde geliştirildi diyebilirim sizin sorunuza cevaben.
Dediği gibi Kenan Hoca'nın araçlar o şekilde çıktı. Bir de şöyle bir tarafı da var. Yani öğretmenler farklı disiplinlere ilgi duyan öğretmenler de var. Yani öğretmenler de böyle sadece öğretmen değiller. Yani farklı ilgi alanları olan öğretmenler var. Diyelim ki mimariye ilgi duyan bir öğretmenin bir mimarla çalışması ne kadar verimli bir şeye dönüşüyor. Hatta meslek grubumuzun içerisinde farklı mesleklerden öğretmenler de var. Yani öğretmenler sadece böyle tek bir kesitmiş gibi düşünüyor ama bütünmüş gibi, tek bir parçaymış, hep aynı şeyi ifade ediyormuş gibi. Ama öğretmenler rengarenk bir şey aslında dünyaya baktığınızda, ilgi alanlarıyla, geldikleri farklı alanlarla, aldıkları eğitimlerle, okul dışında aldıkları eğitimlerle. Çünkü şu anda işte yaratıcı drama mesela öğretmenlerin pek çoğunun aldığı bir şey ve bize okulda verilen bir şey değildi. Yani öğretmenler besleniyorlar da bir yandan dünyadaki farklı kaynaklarla, fırsatlarla. O ilgi alanlarını da mesleklerine taşıyabilmelerinin yolunu açtı aslında bu paylaşımlar, bu deneyim paylaşımları ve diğerlerine de ışık oldu. Yani evet ya benim de ilgi alanım var ve bunu nasıl eğitim alanında nasıl bir şeyle birleştirebilirim, nasıl faydaya dönüştürebilirim fikrini aslında doğurdu. Kopuk kopuk olan o ilgiler eğitime akan bir şeye dönüştü, destek sağlayan bir yapıya dönüştü.
Peki yani bu kadar farklı kesimlerden insanların bir arada olduğu, farklı illerden değil mi, farklı branşlardan öğretmenler, buradaki bu çalışmalar nasıl koordine ediliyor? Yani o biraz yapıdan bahseder misiniz?
Şimdi bir kolaylaştırıcı ekip var. Hakikaten adı gibi ağın işleyişini kolaylaştırıyor. Şimdi şöyle düşünelim, bir halka düşünün, bir değişim, yani öğretmenler bu tartışmalarda ağın içerisinde yakın çalıştığımız öğretmenler kendilerine değişim elçisi dediler. Çünkü hakikaten değerlerimiz konusundaki bir değişimi, ki o değerlerimizde işte ayrımcılık yasağı, Türkiye'nin daha eşit olması, hak temelli yaklaşımlar, yani hemen hemen her konuda artık bu insan hakları felsefesini yerleştirmek, kapsayıcı uygulamalar yapmak, engellilik konusunda değil ama her konuda kapsayıcı bir eğitim perspektifi geliştirmek. Dolayısıyla aslında biz böyle bir değişimi hayal ediyoruz. En sonunda yine konuşuruz. Bu konudaki değişime elçilik eden insanlar, yani öğretmen arkadaşlarımız kendisine değişim elçisi istediler. Ondan sonra şu an yaklaşık 400'e yakın değişim elçisi var. Aralık 2020 itibariyle. Türkiye'nin 35 ilinde bu değişim elçileri. Çok devlet okulu ağırlıklı. Yani milli eğitimdeki istatistikleri tutturuyoruz orada. Devlet okulu, evet. Yani devlet okullarında çalışan öğretmenler ağırlıklı. Sınıf öğretmenleri, PDR'ciler daha ağırlıklı. Ama her branştan öğretmen aslında organik bir şekilde büyüyor. Bu öğretmen arkadaşlarımız işte bir oryantasyon 101 dediğimiz bir şey var. Oradan geçiyorlar. Sonra beyan veriyorlar. Ben değişim mühendisi olmak istiyorum. Oryantasyon 102 dediğimiz biraz daha derinleştiğimiz bir oturumumuz var. Oradan geçiyorlar. Ve ondan sonra bütün değerleri, bütün çalışmayı gördükten sonra tekrardan evet diyorlar. Ben değişim mühendisi olmak istiyorum. Son geldiğimiz yapıda ve o değişim mühendisi topluluğunun içerisine giriyorlar. Şimdi halkada dediğim gibi bir 400 kişilik değişim mühendisleri topluluğu var. Bu topluluğu kolaylaştıran 8-9 kişilik bir kolaylaştırıcı ekip var. Kolaylaştırıcı ekip bu değişim elçileri topluluğunun iletişimini kolaylaştırıyor. İletişimciler var, dijital platformu kuruyor, dijitalciler var aramızda. Ve böyle ağ etkileşim uzmanları var aramızda. 8-9 kişilik ufak bir ekip aslında. Aynı zamanda bir de paydaşlarla, yani bu halkanın, değişim elçileri halkasının dışında Mete Bey, öğretmenlerle beraber yürüyen, beraber iş yapan paydaşlar var. Ve bu paydaşlar doğrudan da eğitimle ilgili değil. Dediğim gibi Gülnaz Hocam da bahsetti, mimarlar da var. İKSV de var, İstanbul Kültür Sanat Vakfı da var. Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi de var, beraberce çalışıyoruz. Ne bileyim, TEGEV de var. Öğretmen ağı burada biraz böyle hani omurga organizasyon gibi işliyor. Omurga organizasyon aslında paydaşlarla beraber, öğretmenlerle çalışan paydaşlarla beraber aslında bir değer üretiyor burada. Belli konularda beraber çalışıyor. Yani TEGEV diyor ki, Türkiye'nin çok farklı yerlerinde benim diyor işte mekanlarımı kullanabilirsin öğretmen ağı olarak diyor. Ondan sonra İKSV işte Almanya Gençlik Köprüsü diye bir proje yapıyor. Bu sefer bizim de bir araya gelip bunu öğretmenlerle beraber yapıyor. Yani Almanya'dan ve Türkiye'den öğretmenler beraber bir şey üretiyor gibi. Aslında ağ böyle 400 kişilik değişim elçileri topluluğu, o topluluğu kolaylaştıran bir kolaylaştırıcı ekip, onun etrafında paydaşlar. Bu paydaşlar arasında tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın belli il milli eğitim müdürlükleri de var. Ve o paydaşlar halkasının dışında da aslında büyük evren dediğimiz, yani işte öğretmenler camiası var, Türkiye kamuoyu var. Ve oraya doğru biz aslında üretiyoruz, sesleniyoruz. Yani bütün öğretmenlerle ve paydaşlarla beraber aslında bir söz üretiyoruz Mete Bey aslında ağ olarak.
Peki hocam, bu mesela bu işin bu yapı, yani burada insanlar ve buradaki kaynaklar, aradaki kullanılan araçlar, o bahsettiğiniz araçlardan, öğretmen araçlarından, onların rolü nedir mesela burada? Bir üçüncü konuda aslında şey var tabii, yani üzerine çalışmak istedikleri konular nasıl beliriyor?
Şimdi şöyle oluyor Mete Bey, Günat Hocam da belki daha spesifik örneklerini verir. Biz ona inisiyatif alma diyoruz. Bir öğretmen kendi bulunduğu ilde inisiyatif alıp, örneğin Denizli'de, ya Denizli'de şöyle bir insan var, diyelim Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, ağdaki arkadaşların bu insanı duyması, şu konuda tartışmak önemli diyor ve inisiyatif alıyor, o toplantının moderasyonluğunu yapıyor, moderatörlüğünü yapıyor. Dolayısıyla aslında etkinliği öğretmenler düzenliyor. Gülnaz Hocam diyor ki, ya ben toplumsal cinsiyet konusunda çalışıyorum, bu konuyu merak ediyorum. Şu insanla bir araya gelsek ne kadar güzel olur. Diyelim Gülnaz Hocam bir karşılaşmalar düzenliyor, yani birini davet ediyor ya da deneyim paylaşımı düzenliyor ya da bir öğretmen ve disiplin oturumu düzenliyor. Ya da öğretmenden öğretmene atölyeler düzenliyor. Yani bende şu bilgi var, ben bunu paylaşmak istiyorum diyor değişim elçisi öğretmen. Dolayısıyla aslında bizim dijital platformda her ay biz duyuru yapıyoruz. Arkadaşlar ne yapmak istiyorsunuz diye. Aslında form dolduruyorlar. Böyle patır patır formlar düşüyor. Yani dediğim gibi tamamen aslında öğretmen arkadaşların kendi aldıkları inisiyatiflerle yürüyor. Şimdi birincisi bu. Bunu istiyorsunuz, açarız daha da. İkincisi, bu pandemi dönemi özellikle tabii bu dijital yatırımlarımızı biz çok önce başlamıştık ve yani hatta okulların kapanması haberini biz daha önce almıştık. Duyurulmadan önce de almıştık. Dolayısıyla hemen değişim araçlarına okullar kapandığı haberi duyulduğu gün ne ihtiyacınız var diye anket yapıp hemen toplayıp ve hemen aslında dijital olarak bütün araçları biz kullanmaya başladık.
Bir şey söyleyebilir miyim Kenan Hocam?
Tabii buyurun.
Bundan çok daha önce yaptınız aslında bunu. Fark etmeden belki. Çünkü ağla temas ettiğimizde biz mesela ilk kez dijital toplantıları ben ağda yaptım. Yani ben dijital olarak böyle çok yabancı olmadığım bir ortam var. İşte okul ortamımızda buna çok müsait falan ama ilk şey toplantıları yani beraber çalışılabilir, iş yapılabilir, üretilebilir olan toplantıları biz ağda yaptık. İşte farklı şekillerde işte tasarım odaklı düşünmeyle ilgili çalışırken ya da karşılaşmaları planlarken vesaire. Hani öncesinde ağ içerisinde biz bu araçları kullanmayı deneyimlemiştik. Geçen gün bir toplantı sırasında arkadaşlardan birisi şöyle bir şey söyledi. Yani bu birçok dijital aracı işte webiki araçları da dahil olmak üzere ya da işte Zoom gibi birçok aracı öğretmenler ağda kullandıkları için bu dijital şeyde pandemi döneminde mesela çok hızlı bir şekilde geçiş yapabildi ağla temas etmiş olan öğretmenler.
Doğru. Yani Günaz Hocam değil mi bu tasarım odaklı düşünme aslında sorularını tartışırken öğretmenler kendi arasında aslında zaten bu araçları kullanıyordu, drive'ı kullanıyordu, not ediyordu, başka araçları kullanıyordu. Aynen katılıyorum. Ama çok daha yetkinleştik tabii. Çok daha yetkinleştik dediğiniz gibi bu süreçte. Dolayısıyla Mete Bey, yani ağın mantığı şu. Yani biz Adana'daki, biz Mersin'deki, biz Van'daki, Bolu'daki şeyi öğretmenlerdeki ihtiyacı, kaynağı bilemeyiz. Çünkü yani Antep'e gittiğiniz zaman Antep'te mesela sorun mültecilik.
Evet. Yani
öğretmenlerin bu konuda güçlenmeye ihtiyacı var. Şimdi A tepeden şunu yapmıyor. Ya arkadaşlar gelin sizi şu... Çünkü yani gerçekçi değil. O öğretmenlerle bir araya geldiği zaman insanların mültecilik konusunda çalışmaya ihtiyacı var. İhtiyaçlarını kendileri belirliyorlar. Artı biz buradan Antep'teki kaynakların ne olduğunu bilemeyiz. Paydaşları öğretmen arkadaşlar aslında ağla buluşturuyor. Yerel paydaşları öğretmen arkadaşlar ağla buluşturuyor. Dolayısıyla bunu yavaş yavaş bu felsefeyi oturtmaya çalışıyoruz. Bir de şimdi bu bireysel inisiyatifler var dediğim gibi. Bir de artık o da herhalde muhtemelen sizin de alanınız bu etokratik gruplar dediğimiz gruplar oluşmaya başladı ağda yavaş yavaş. Şimdi dijital altyapı da kurulunca özellikle bu pandemi döneminde Türkiye'nin çok farklı yerlerindeki arkadaşların belli ihtiyaçlarına çözüm bulmaları, bir araya gelme imkanları tabii daha da arttı. Buna biz etokratik gruplar diyoruz, etokratik yapılanma diyoruz. Bürokrasinin tersine, bürokrasi işte hani bürokratların yönetimi diyoruz. İşte çok daha hiyerarşiktir bürokrasi, hepimizin bildiği gibi. Tepeden aşağıya doğru işte görevler, sorumluluklar aşağıya doğru iner. Yazılı kuralları vardır. Bürokrasinin dışına çıkmak çok kolay değildir. Zaten çıkılmaması da gerekir. Model icabı. Ad hoc Latince amaca yönelik demek. Etokrasi böyle daha hani ne diyelim daha motivasyonu yüksek gruplarda çalışan bir yönetim şekli. Ağda etokrasi mantığını yavaş yavaş geliştirdik ve yerleştirmeye çalışıyoruz. Etokratik mantığa göre Mete Bey, öğretmen arkadaşlar kendi ihtiyaçlarını ilan ediyorlar ve belli böyle süreli gruplar kuruyorlar. Bazı mesela gerçekleşenlerden söyleyeyim. PDRC arkadaşlar, birkaç arkadaş dedi ki ya işte pandemide okullar tatil oldu. Belki Eylül'de açılacak okullar. Peki okula uyum nasıl olacak? Nasıl gerçekleşecek? Bizim hazırlığımız yok. Dolayısıyla Türkiye'nin çok farklı yerlerinden 15-20 tane PDR'ci öğretmen bir araya geldi. Psikolojik rehber danışman. Ondan sonra psikolojik rehber danışman. Öğretmen değil, o da bir tartışmalı. PDR'ci diyelim, psikolojik rehber danışman. Ağda bulunan, düşünün. Ve tasarım odaklı düşünme yöntemini kullanarak yine aslında bir araya geldiler. Bu bir araya gelirken ağdaki bazı paydaşlardan da beslendiler. Yani ağda akademisyenler de var, farklı böyle psikologlar da var vesaire. Ara ara onlardan da beslendiler ve çok kısa bir sürede Mete Bey okula uyum kiti çıkardılar. Bu grup, etokratik grup. Dolayısıyla çok daha çünkü esnek çalışıyor. Kurallarını kendileri belirliyor, amaçlarını kendileri belirliyor. Yol üzerinde belirliyor bir de yani. Geçen ay mesela ağda işte Hatay'da Hatay'daki bir Türkçe öğretmeni, Kocaeli'ndeki bir PDR'ci, Mersin'deki bir felsefe grubu öğretmeni ve bir PDR'ci yine. Bir de İstanbul'daki bir felsefeci, bak dikkat edin yani ikisi daha felsefeci ama üçü farklı branşlardan, aralarında konuşmuşlar. Ya eğitim konuşuyoruz ama felsefe de konuşsak, biraz derinleşsek. Sonra bu beş arkadaş şöyle bir duyuru yaptılar: arkadaşlar biz eğitim felsefesi grubu kurmak istiyoruz. Şartlar şu: ayda bir kez bir araya geleceğiz, ihtiyaç olursa ay ortasında bir paydaşla bir araya geleceğiz. 7 kere toplanacağız. Herhangi bir şeyimiz yok. Bir çıktı hedefimiz yok. Ama bu konuda biz uzmanlaşmak, derinleşmek istiyoruz. Dolayısıyla öğretmenlerden talepler geldi. Şu an 25 kişilik bir grup var. Ben de katılıyorum felsefeye meraklı olduğum için. Dolayısıyla eğitim felsefesi grubu kuruldu. Son bir örnek mesela, yine bir öğretmen arkadaş dedi ki, ya ben okuma birinci sınıf öğretmenliği yapacak olan bir öğretmen arkadaşımız İstanbul'dan. Ben okuma yazma öğretmeyi biliyorum fakat dijitalden nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bu duyuruyu yaptı. Yine patır patır böyle öğretmenler taleplerini belirttiler ve bu grup kuruldu. Dolayısıyla hem bireysel inisiyatifle ilerliyor, hem de böyle ad hoc gruplar var. Çeşitli ad hoc gruplar. Ekoloji grubu var, işte teknoloji grubu var vesaire. Bunları tabii daha artırmaya, oturtmaya çalışıyoruz felsefesini. Biraz böyle işliyor ve gördüğünüz gibi hani böyle baştan belirlenmiş şeyler yok. Eğitim programları, Günat Hocam dediği gibi öğretmenleri eğitim yaklaşımı yok. Tamamen öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre ağın görevi bunları böyle koordine etmek, paylaşmak, paydaşları bir araya getirmek aslında.
Harika. Yani aslında bu konuya devam edeceğiz ama şeyi sormadan da edemeyeceğim. Bu kadar değerli bir birikim ve üretim yapılıyor. Bakanlığın bu konuya yaklaşımı nasıl? Veya devlet okullarından gelen öğretmenlerin yaklaşımları nasıl? Gülhan Hocam da cevaplayabilir. Ne düşünüyorsunuz?
Yani şöyle, biz bu ağdaki çalışmalara başlarken ben de devlet okulunda çalışıyordum o sırada. Ve bayağı engellerle karşılaştığımız zor bir dönemdi. Şu an nasıl bilmiyorum ama birkaç yıl önce bayağı zor bir dönem yaşadığımı hatırlıyorum. Hepimizin sorusu buydu. Yani bizi orada nasıl alan açacaklar? Biz bu araştırmayla ilgili bir şey yapacağız ama ya da bir uygulama yapacağız ama ne olacak diye. Aslında hiç zorlanmadığımızı söyleyebilirim. Yani ben zorlanmadım o süreç içerisinde. Sonradan da bununla ilgili A biraz insanların kafasında önce bu nedir, bizim en başta sorduğumuz gibi ne yapıyor bunlar diye bir soru yaratıyor belki herkesin.
Politik bir tarafı var mı falan.
Mutlaka yani ne yapıyorlar diye. Sonra işbirlikleri yaptıkça, aslında birbirimizi tanıdıkça, çünkü o sürecin hemen arkasından ben MEB'in seminerlerinden bir tanesinde tasarım odaklı düşünmeyle ilgili yaptığımız bir şeyi aracı tanıtmıştım. İlçede yapılan inisiyatif almıştık falan. Dolayısıyla aslında öyle temaslarla Türkiye'nin farklı yerlerinde ağa temas etmiş öğretmenler aslında oradaki temaslarının diyelim ki meyvelerini diğer öğretmenlerle paylaştılar seminer dönemlerinde. Fırsat buldukça, fırsat yaratıldıkça. Bence o karşılaşmalar da şey için iyi oldu. Hem ağın oradaki varlığının ne olduğunu anlatmak için iyi oldu doğrudan. Hem yeni öğretmenlerin katılması ve temas etmesi için çok iyi oldu. Bir sorun yaşandığına tanık olmadım. Yani öyle ciddi bir şey yoktur. Belki bireysel bir takım kişisel özelliklerden kaynaklı, hani idari ya da başka yaşandıysa onu bilmiyorum ama bir sorun yaşamadık şu ana kadar. Çünkü öyle bir temasımız yok. Öyle bir yerde çakışmıyoruz.
Orada da Gülnaz Hocam bayağı organik gidiyor değil mi? Yani siz Üsküdar'dan mesela. Yani Üsküdar Ar-Ge'de arkadaşlarımız var. Yani bazı değişim elçileri Ankara'da da var. İşte belli il milli eğitim müdürlüklerinin Ar-Ge'lerinde var. O arkadaşlar bazen aracı oluyor. İşte ne bileyim seminer haftasında Gülnaz Hocam Üsküdar İlçe Milli Eğitim'e gidiyor. Tasarım odaklı düşünmeyi anlatıyor. Ya da başka bir şey anlatıyor. Ya da bazı il milli eğitim müdürlüklerinden talepler geliyor.
Sonrasında onu dönüşüyor biraz değil mi hocam? Yani evet, yapıldıkça evet. Aslında mesela bir ilçede yapılıyor. Sonra bir başka ilçenin ilçe milli eğitim müdürü diyor ki orada böyle bir çalışma yapıyor biz de. Yapabiliriz seminerden çok ihtiyaç bu.
Aynen aynen. Yani biz hani böyle bir protokol imzalayıp çünkü ucu başı belli bir şey değil. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir çünkü protokol imzaladığınız zaman ne yapıyorsunuz? Valla öğretmenler ne yapmak istiyorsa onu yapıyoruz. Çünkü bu, çok zor. Bu tabii, yani bürokratik bir yapının biraz kavrayacağı bir şey değil bu. Dolayısıyla orada da organik büyümesini istiyoruz aslında.
Anladım. Ben şey gibi bir şey olmasından endişe ederdim. Yani böyle hani mahallenin büyük abileri gelip de küçüklerin yeni bir topu varmış. Aa ne güzelmiş sizin topunuz. Siz çekilin bakayım şu topu ben alayım. Yani bütün şeye tabii mantığına ters düşerdi zaten ama bir yandan da büyük bir değer mutlaka paylaşılması lazım.
Bir şey söyleyebilir miyim? Bence A'dan sonra yani ben daha önce MEP'te görmediğim bir şeydi bu. Şimdi hala olan arkadaşlarım var. MEB'in bu tip eğitimlerine falan da destek vermek için katıldığım oluyor. Arkadaşlarla temas içindeyiz. Benim gördüğüm mesela ağın bazı araçları artık MEB'in de araçlarına dönüşmüş. Deneyim paylaşmak gibi. Yani aynen, öğretmenler aynen. Artık orada da bizim yaptığımıza benzeyen şeyler yapıyorlar. Yani çok güzel bir dönüşüm var MEB'de de benim gördüğüm dışarıdan.
Dil aynen. Bayağı geçiyor Günal Hocam farkındasın değil mi? Yani ağdaki dil yani değişim öğretmenle lafını görüyorum. Hı-hı. Burası tamamen bizim diye yani
evet.
burası bizde diye bir şey duyuyoruz ondan sonra.
Öğretmene inisiyatif veren, öğretmenin aynen, inisiyatif almasına aynen. Alan bırakan, oradan aynen. Yani oradan aynen. İşin yürüdüğünü gören bir şey var artık. Göz var yani aynen. Saklanamayan
aynen.
Bir şey.
Aynen.
Peki yani içeri girmek isteyen de çok oluyordur mutlaka. Yani o şeyi nasıl yönetiyorsunuz? Yönetmeye çalışıyor musunuz veya yani kaç kişi daha alacağız bu halka halka nasıl büyüyecek veya belli dönemler mi açılıyor? Nasıl yapıyorsunuz?
Şimdi yavaş yavaş hala tabii böyle araçları, felsefeyi oturttuğumuz için aslında böyle yani biz daha çok herhalde böyle daha ufak bir grubun ürettiğini böyle çarpan etkisi yapma, büyütme modeline doğru gideceğiz. Aslında şöyle oluyor Mete Bey. A'da böyle A'la tanışma toplantıları var. Formlar var, Google formlar var. Belli öğretmenler taleplerde bulunuyorlar. Ben A'la tanışmak istiyorum ama bu öğretmen olmasına gerek yok. Mesela bir şeye siz de gelebilirsiniz paydaş olarak. Çünkü yani işte Mete Yurtsever olarak ben işte paydaş olarak bu toplantıya katılmak istiyorum diyebilirsiniz. Ondan sonra buna biz daha yani işte kod adı oryantasyon 101 diyoruz daha tanışma, giriş. Biraz böyle felsefesini anlatıyoruz. Sonra bir form gönderiyoruz. Ne yapmak istiyorsunuz? Yani A gönüllü olarak, paydaş olarak destek vermek istiyorum seçeneği var. A'da öğretmenin değişim elçisi olmak istiyorum seçeneği var. Değişim elçisi olmak istiyorum seçeneğinde böyle ufak gruplarda yani bunu dediğim gibi yılda belki böyle hani anca bir 50-100 kişi falan alınabilir herhalde şu modelde. O arkadaşlarımızı daha böyle iki gün çalıştığımız, 4-5 saat beraber çalıştığımız oryantasyon 102'ye davet ediyoruz. Bu sefer daha derinlikli çalışıyoruz. Değerler konusunda, ağın yapısı konusunda. Sonra tekrardan soruyoruz. Evet, budur yapımız diyoruz. Değişim elçisi olmak istiyor musunuz? Ve değişim elçisi olmak istiyorum beyanını dile getirenler artık. Ağın bir de şeyi var, uygulaması var. Çünkü artık WhatsApp'tan çok yorucu. Bir taraftan da böyle hani bize özel bir uygulama geliştirmeye çalışıyoruz. Değişim öğretmenle uygulaması. O uygulamaya giriyor, profilini dolduruyor öğretmen arkadaşlarımız. Dolayısıyla böyle hani birbiriyle haberleşeceği bir uygulama geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında işleyiş böyle oluyor.
Aslında şunu sormak istiyorum. Yani etokratik bu model başka bir iş kolunda olabilir mi? Hayal edebiliyor musunuz? Yani ben aslında... başka doktorların mesela işte kalkıp birbirlerinden bir şey öğrenmek gibi bir şeylerinin olabileceğini düşünmüyorum. Orada biraz daha bir ego ön planda ya. Yani diğer iş kollarında da yani bir pazarlamacılar da kalkıp böyle bir şeyi çok şey yapmıyorlar. Veya oradaki belirsizlik de biraz işi insanları belki ürkütüyor. Yani bir şirketin belki etokratik bir yapıda çalışması onun hissedarlarına, onun patronlarına da belki korku veren bir şey olabilir ama bilmiyorum. Sizin bu konudaki etokratik yapı hakkındaki öngörünüz nedir Türkiye bazında?
Başka modeller de var. Siz daha iyi biliyorsunuz sanırım bu halokrasi vesaire. Yani evet. O konularda daha ne bileyim böyle daha işte bu Japon örgütlenme tarzı yani hiyerarşiyi kaldırıp grupların sabahleyin beraberce işte karar almaları, spor yapmaları vesaire vesaire gibi grup dinamini artıran klan modeller de var. Aynen. Şimdi şirketlerde tabii şöyle bir şey var. İster istemez bir kar şeyi, hedefi. Kar maksimizasyonu vesaire. Yani bu tür modelleri uygulayan şirketler var. Yurt dışında da nispeten Türkiye'de de. Orada bence şöyle bir sorun ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Yani tamamen sen sorumlusun demek bazen hani ne diyelim o çalışma saatlerini, kişinin özgürlüğünü çok daha sınırlayabiliyor. Çünkü orada hakikaten sizin tanımlı bir rolünüz var şirketlerde, değil mi? Fakat Mete Bey, öğretmen ağında etkileşimini, etkileşim seviyesini öğretmenler belirleyebiliyor. Yani Gülnaz Hocam bu sene çok aktif, etokratik gruplarda bulunuyor. Belki 3 tane inisiyatif alıyor, toplantı düzenliyor. Bir dahaki sene diyor ki ya benim şöyle bir işte yoğunluğum var ya da ben drama derneğinde şunları yapacağım bu sene. Etkileşim seviyesini mesela düşürebiliyor. A'dan besleniyor mesela. O zaman bizim kapalı toplantılarımız var. İşte teyit.org mesela son zamanlarda böyle teyitle bayağı iş yapmaya başladık. Yani evet yani çünkü çok önemli bu haber doğrulama, işte manipülasyon, öğretmen arkadaşlar ve buna da öğretmen arkadaşlar aracı oluyorlar. Böyle sınıfa nasıl taşıyabiliriz diye teyitle beraberce konuşuyoruz. Kapalı kapalı toplantılar yapıyoruz teyit.org'la beraber. Dolayısıyla hani şirketlerden biraz daha farkı böyle bir bizim maksimizasyon derdimiz, belirli roller yine de yani özgürüz ama belirli rollerimiz yok. Etkileşim seviyesini, nerede olacağını, ne kadar inisiyatif alacağını tamamen öğretmen arkadaşlarımız kendi yoğunluklarına, kendi durumlarına göre kendileri biliyorlar. Ve motivasyonu yüksek bir grup olduğu için ve eğitimli bir grup olduğu için ve Gülnaz Hocam dediği gibi eğitilmekten artık yorulduğu için, çünkü hakikaten bunu söylemezsem hani olmaz bu toplantıda, öğretmenlerin inanılmaz bir deneyimi var Mete Bey Türkiye'de. Siz de başta açarken söylediniz. İnanılmaz bir saha deneyimi var. Fakat bu saha deneyimine saygı duyulmuyor ve bu saha deneyimini ortaya çıkaracak araçlar kurulmuyor. Aslında ağda biz beraberce bunu yapmaya çalışıyoruz. Gülnaz Hocam da bunu vurguladı zaten bir şekilde. Aslında temel felsefe bu.
Anladım. Ama yani aslında ilk etapta evet böyle geliyor. Yani şirketler kar maksimizasyonu için kurulmuş işte böyle yapılara kaldıramazlar gibi ama aslında tam da bu gerekiyor şirketler içinde, özel sektör içinde. Ancak yani kar hedeflenerek kar edilmiyor. Yani ancak insanların bu kadar motive bir şekilde çalışmaları ve serbest bırakılmaları bir ölçüde yaratıcılığı körükleyen ve asıl yeniliği, değişimi getiren o oluyor aslında. Yani bir şekilde şirketler bu körlükle yani kendilerini kısıtlıyorlar ve o yüzden de aslında çok... Özellikle ülkemizde katma değer çok fazla üretilemiyor.
Zaten startuplar falan herhalde bunu uyguluyor değil mi? Yani
aynen.
Hiyerarşi yerine daha esnek. Aynen. Yani mesela hani şunu arkadaşlara geçen örnek verdim. Acaba bu kadar etokratik, esnek öğretmenlerin böyle inisiyatif aldığı bu okula uyum grubu olmasaydı bürokratik bir yapı acaba bu kadar böyle birkaç ayda bunu geliştirebilir mi? Zor geliştirirdi herhalde. Yani bürokratik bir yapının geliştirmesi bunu mümkün değil. Fakat esnek bir yapı, etokratik bir yapı çok kısa sürede arkadaşlarımız yani işte ağın dijital platformunda var. Patır patır çok hızlı bir şekilde bir uyum kiti geliştirdiler. İnanılmazdı yani.
Yani bir çocukluğumuzdaki şu oyun kurma becerimize benziyor baktığınız zaman. Nasıl bir anda çocuklar koordine olurlar ve işbirliği içerisinde bir şey yapacakları zaman, bir çadır yapacakları zaman, bir şey yapacakları zaman çocukluğumda benim aklıma geliyor.
Gülnaz Hocam'a burada ben bir soru yönelsem mesela. Hani herhalde zorluk Gülnaz Hocam biraz öğretmen arkadaşların da bazıları böyle daha belirli olmasını istiyorlar bazı şeylerin. Yine eğitim almak daha mı acaba şey, yani alışılmış bir yapı Türkiye'de?
O da bir ihtiyaç hocam. Aslında biz de etokratik olarak bir araya gelsek de bir şeyler öğrenmek için de ihtiyaç duyuyoruz. Sadece bizim alıştığımız yola, birisi gelsin bana bir şey öğretsin ya da bir şeye ihtiyacım var, doğru, bana öğretir misin de. Bu bir başlangıç kısmı. Ama bizim için yani bu şekilde çalışmanın zorluğu nasıl? İçinde hiç bulunmadığımız bir ortam. Yani ne eğitim hayatımızda bulunduk, ne aile hayatımızda. Yani hayatımız hiçbir yerinde etokratik bir şeyle karşılaşmadık. Ağ dışında belki de çoğumuz. Böyle olunca hani belki sivil toplum örgütlerinde bir arada çalıştığımız oldu. Hatta ağın o ilk 47 öğretmen dediği arkadaşımızın büyük bir kısmı da şeydi. Bir sivil toplumla bağlantılı kişilerdi. Çünkü orada birbirimizi tanıdık, bazen karşılaştığımız kişiler oldu. Yani o sivil toplumda da yok bu maalesef. Yani bu dediğimiz şey hani sivil toplum örgütlerine benzeyen bir anlayış. Hani kendinden, içinden gelen motivasyonla yaptığın bir şey. Kendin çiziyorsun yolunu. O yüzden de çok güçlü çizebilirsin. Bırakıp gidebilirsin. Yani bu çok şey, güzel bir sorumluluk. Vazgeçebilme hali. Olmadı, vazgeçtim, bunu istemiyorum da diyebilirsin. Yani bu riskli bir şey aynı zamanda belki etokrasi o anlamda. Ama öğretmenler için alışılmadık bir dil kesinlikle. Ancak içinde bulunup bunu gerçekten deneyimlediğinde kendi ilgi alanların doğrultusunda ve etki edebileceğine inandığın bir şey doğrultusunda, inandığın bir değer doğrultusunda, belki iş yaşamındaki o piyasadan da ayıran şey bizi bu olabilir. Metin'in az önce söylediği. O çok güçlü bir şey. Onu bir defa yaşadığın zaman bırakmak istemiyorsun. Ağa gelen insanlar önce o dille karşılaşıyorlar. Çünkü bir dil istiyor. Bunu uygulayabilmen için bir dile ihtiyaç var. Ortak bir dile. O değerler diye vurguladığı Kenan Hoca'nın aslında çok önemli bir şey. Biz ağa ilk başladığımızda o değerleri çalışarak başladık. Çok iyi hatırlıyorum. Sonra o değerleri sürekli aktararak birbirimize ve ortaklaşarak o değerlerde devam ettik. O değerleri taşıdığınız zaman, böyle bir deneyimin içerisinde gerçekten bulunduğunuz zaman ve bunun nasıl etki ettiğini gördüğünüz zaman peşini bırakmayacağınız bir şey. Müthiş bir özgürlük ve aynı zamanda da motivasyon sağlıyor. Bence yaşama enerji katan bir şey. Bu şekilde çalışmak.
Yani değer konusu çok önemli hakikaten. Çünkü geçtiğimiz günlerde hepiniz, siz de rast gelmişsinizdir. Bir sosyal medyada bir küçük bir linç yaşandı. Bir öğretmen, üniversite akademide bir öğretmen şey yapıyor. Bir öğrenci sonra işte sevgiler demiş de, önce işte saygılar demeniz lazım, sonra sevgiler demeniz lazım diye görmüşsünüz demek sizi. Yani evet, o tabii başka bir zihin yapısı o.
Şimdi
yani,
ortamdan çıkıp nasıl bu dediğiniz yapının içerisinde bulunacaksınız? Yani gerçekten alışmadığımız bir şey ve daha çok görüp karşılaşmamız gereken bir yapıdan bahsediyoruz.
Evet. Hocam peki bir şey daha, Gülşen Hocam bir şey soracaktım. Gerçi cevap verilmiş gibi oldu ama yani işbirliği yapacağınız kişilerde veya şu an ihtiyaç duyup da erişemediğiniz kaynak oluyor mu? Bir yandan da aslında proje bazında veya o ihtiyaç bazında ortaya çıktığı için herhalde onun giderilmesi nasıl yöntemler izleniyor? Onu merak ediyorum.
Ağ için söylüyorsanız mesela şey, şu an için benim ulaşamayacağım hiçbir kaynak yokmuş gibi hissediyorum. Yani eğer bir kaynağa ulaşmak istersem buna sahibim artık. Yani hem ulaşabileceğim birçok kişi tanıyorum ağ sayesinde.
Çok
güzel. Bulurlar yani. Birisine sorarım ve o bana bir şey söyler. Yani Kenan Hoca yararım belki, bir şey bileyim, belki bir arkadaşım ararım. Yani orada ulaşabileceğim çok kişi var. Bu bir şey, fırsat yaratıyor. Ancak buna ihtiyaç duyan birçok öğretmen olduğunu da biliyorum. Yani bu benim şansım şu an için. Buna ihtiyaç duymadığım zamanların da çok olduğunu biliyorum. Bir yerlerde debelenen insanlar olduğundan da eminim. O yüzden hani ağın olduğunu bilmek insanlarda zaten bu coşkuyu yaratıyor. Ya yani, burada bir yer var ve istediğim şeyi buradan kaynağı sağlayabilirim. Hatta bendeki onu buraya aktarabilirim. Bence ağın en güzel şeylerinden birisi belki de o. Yani karşılıklılık meselesi. Ben de buraya bir şey katıyorum. Evet. Deneyimimi paylaşıyorum. Aynen. Öğretmenden öğretmene bir şey aktarıyorum gibi. O iki taraflı hal ağda bence çok değerli bir şey. Hem kaynak bulabilirim hem de kaynak yaratan bir şeyim. Değerim ben aynı zamanda.
Çok güzel. Peki o zaman ben şeyi sormak istiyorum. Hayaliniz ne yani? Bundan 5 yıl sonrasındayız. Öğretmen ağı çok başarılı olmuş. Gazetelere manşet olmuş. Ne yazıyor? Sizden manşet alabilir miyim?
Güzel soru. Kim başlayacak?
Ya ben manşetleri pek yani şey bulmuyorum. Manşet bende iyi bir şey yaratmıyor. Manşet olmaz. Öğretmenin kendisi manşet olmaz ama yarattığı etki manşetleri değiştirebilir bence. Çünkü hani bu dil ve dönüşümden de bahsediyoruz ya, bir dil bu. Bu Başka bir bakış açısı. Eğer bu hayata geçerse belki manşetler değişebilir. Çünkü bir şey hiç konuşmadık. Hani öğretmenin etkisinden bahsettik ama ağın öğretmen üzerinden yaşama, öğretmenin kendi yaşamına ve girdiği sınıflara olan etkisi var. Sınıfları da dönüştürüyor öğretmen ağının. O değerleri sınıfa yansıyor. O ilişkilenme biçimi öğrenciyle ilişkilenmesini de belirliyor. Bence çok önemli bir taraf arası. Eğer bu kadar etki ederse ve sınıflara bu kadar çok taşınırsa oradaki dil ve değerler, çalışma biçimi, o zaman katkı sağlarsa manşetlerin şeyi değişebilir. Manşetler başka türlü manşetler olur belki. Şimdiki gibi olmaz.
Harika. Kenan Hocam?
Valla Günal Hocam çok güzel toparladı. Bir şekilde hakikaten biz daha henüz daha bunu açıklamadık ama arkadan böyle ağın yarattığı değerleri ölçmeye ve değerleri belli bir çerçevede aslında etkisini anlamaya çalışıyoruz. Ağın bir şekilde bu düzenlediği etkinliklerin kendisi bir değer yaratıyor. Oradan oraya gelen insanların böyle işte ilham almaları hem paydaşların hem öğretmenlerin potansiyel bir değer yaratıyor. Oradan insanlar uygulamaya geçiyor. Yani bunu böyle hayata geçiriyor, uygulamaya geçiriyorlar. Gerçekleştiriyorlar ve yeniden ve yeniden aslında çerçeveliyoruz yaptığımız işte. Böyle hani cennet olmayacak belki 5 sene sonra ama yine de ağdan ilham alıp Türkiye'nin çok farklı yerlerindeki öğretmenler, yerel paydaşlarla beraber bir araya gelip sorunlarımızı konuşabiliyorsak, sorunlarımızı çözebiliyorsak ve ağ felsefesiyle, değişim elçiyle buna böyle etki ettiyse, bunu oluşturduysa mesela ben 5 sene sonra çok mutlu olacağım kendi adıma.
Çok güzel. Peki o zaman podcast'ın sonunda benim imza sorum var. Hep aslında bunu konuştuk ama belki kısaca sizden değer yaratma formülünüzü almak isterim.
Valla benim değer yaratma şeyim, formülüm yani birbirimize güvenelim. Açık iletişimde bulunalım. Ve deneyimlerimizi ortaya koyarak aslında farklılıklarla beraber hakikaten beraber kafa yoralım. Dediğim gibi bence buradan inanılmaz bir değer veya değerler ortaya çıkıyor.
Harika. Günaz Hocam?
Değer yaratma. Önce herhalde değerlerinin ne olduğunu bilmek gerekir. Yani önce bir değerlerin var mı yok mu ona bir bakmak ve yenilemek, belki tazelemek gerekir değerlerini sürekli. Merak etmek ikincisi olabilir. Onun ölçeğinde, ışığında, değerlerin ışığında merak etmek ve işbirliği yaparak paylaşmak. Yarattığım bir değer varsa tabii.
Harika. Peki ben çok teşekkür ederim ikinize de. Daha yani çok da köpürtebiliriz. Söyleyeceğiniz şeyler de varsa onları da lütfen bir son söz olarak söylemek isterseniz onları da alabilirim. Var mı hocam, Kenan Hocam söylemek istediğiniz bir şey?
Ben teşekkür ediyorum bu program için. Ne kadar konuşsak herhalde o kadar iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten burada bir biz paydaşlarla beraber, öğretmenlerle beraber, değişim elsi öğretmenlerle beraber bir mentaliteyi sorguluyoruz. Eğitim alanını daha böyle ne bileyim nitelikli hale getirmeye çalışıyoruz birlikte ve belli hakim zihniyeti yıkmaya çalışıyoruz. Yani öğretmenleri eğitelim. Hayır, öğretmenler yetkin insanlardır, inanılmaz deneyimleri vardır ve kendileri bir şekilde kendi ihtiyaçlarını belirleyebilirler, kendi ortamlarını kurabilirler. Yani bu felsefeyi dönüştürmek için ne kadar konuşsak azdır diye düşünüyorum. Ve böyle yaparsak aslında o öğretmenin yalnızlığını, o araştırmada çıkan en başta söylediğim giderebileceğiz, öğretmenin statüsünü yükseltebileceğiz. Ondan sonra nitelikli eğitim ve nitelikli eğitim demek aslında hakikaten barış içinde, huzur içinde yaşayabileceğimiz, kendine güvenen aslında yurttaşlar. Yani temel felsefemiz aslında bunu yerleştirmeye çalışıyoruz. Umarız bu tür programlar tabii ile sesimiz çok daha geniş kitlelere ulaşır. Ben teşekkür ediyorum kendi adıma.
Çok teşekkür ederim. Günaydın Hocam.
Ben şeyle başlayacağım. Sen söze başlarken ağaç yaşken eğilir malum dedin. Ben evet. Ağaçları yaşken eğmeyelim diyorum. yani hani öğretmenleri herkes eğitiyor ile bağladı Kenan Hoca da. Ben de oradan bakıyorum ve çocukları da böyle eğitmeyelim. Kimseyi eğmeyelim, bükmeyelim. Hmm. Alan verelim. Kendini gerçekleştireceği, tanıyacağı ve peşine koşacağı işler bulacağı, kendisinin belirleyeceği ama şeyini, ihtiyaçlarını kendisinin belirleyeceği. Aynı öğretmendeki mantıkla. Evet. Ne kadar çok öğretmen bunu denerse o kadar çocuk da bunu deneme fırsatı bulurmuş gibi geliyor. O yüzden çocukları da eğitmeyelim, öğretmenleri de eğitmeyelim. Bırakalım onlar kendilerini öğrenmek istiyorlarsa, deyin peşine gitmek istiyorlarsa gitsinler. Biz onları alan açalım.
Harika. Ben de çok kötü bir gol yemiş oldum. Yani bu kadar yaratıcı drama şey yapıp da uğraşıp da hala ama bunun doğrusu ne?
Gol atmak bilmiyordum Mehmet'in. Çok fazla bu eğme kısmı müzdarip olduğumuz şeylerden birisi bence. Bırakalım nasıl büyüyorsa büyüsün o ağaçlar yani.
Doğru. Peki o zaman size nasıl ulaşsınlar? Öğretmen ağına ulaşmanın en iyi yolu web sitesi midir? Ne önerirsiniz?
Evet, öğretmenagi.org öğretmenagi.org orada dijital platforma üye olurlarsa bildirimler geliyor. Artı tabii sosyal medya. Yani sosyal medyada çok aktif, etkin. Ve dediğim gibi sizi dinleyenlerden, dinleyicilerinizden ricam, yani eğitim sadece öğretmenlerin meselesi değil. Evet. Hangi meslekten, hangi branştan, hangi sektörden olursak olalım, illa çocuğumuzun olmasına, efendim işte ne bileyim eğitimle ilişkili olmamıza da gerek yok. Elimizi gelin beraberce taşın altına koyalım, gönüllülükle, onu çok konuşamadık tabii, hatta dün müydü, Dünya Gönüllüler Günü'ydü. Evet. Aslında gönüllülük çünkü sadece öğretmenlerin yapacağı değil, çok farklı sektörlerden, sizin de şu an yaptığınız Mete Bey, çok hani bir gönüllülük örneği aslında bu programı yapmak ondan sonra. Beraberce hakikaten kafa yoralım diyoruz. Bu birbirimizi zenginleştiriyoruz. Sizin dinleyicilerinizden, farklı sektörlerden de ricam bu olsun.
Harika, ben de daha çok kişinin öğretmen ağına düşmesini diliyorum. Çok teşekkür ediyorum evet. Sizlere. Tekrar görüşmek üzere.
Teşekkürler.
Hoşçakalın.
Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa lütfen bu podcast'a abone olun. Dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya mete@innolabs.ist e-mailinden, bu e-mailde notlarda var, ulaşabilirsiniz. Podcast'te dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek, hoşça kalın.